adımız ve
bölümümüz için. Yemek.
Hayatın Sesleri. Başkent'ten merhaba, işte birlikteliğimiz başladı. Hepiniz Hayatın Sesleri'ne hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Bugünkü programı yine sizler için Didem Öztaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Özçakır hazırladılar. Kumanda masasında sevgili Baykal Alavant var ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Bugün de 15.55'e dek siz sevgili Hayatın Sesleri dinleyicileriyle birlikte olmak istiyoruz. Sizleri de bekliyoruz programımıza her zaman olduğu gibi. Program boyunca bizlere ulaşabileceğiniz telefonlarımızı hemen hatırlatalım. 090-312-463-3419 ve 463-3421. Elektronik posta adresimiz ise şöyle: hayatinsesleri@trt.net.tr sevgili dinleyicilerimiz. Yine Hayatın Sesleri Facebook, Twitter ve Instagram'dan bizlere ulaşabileceğiniz hesaplarımızın da adı aynı zamanda. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin İşte şimdi ilk müziğini dinliyoruz.
Eksik bir şey mi var hayatımda? Gözlerim neden sık sık dalıyor? Eksik bir şey mi var hayatımda? Gökyüzü bazen ciğerime doluyor. Öyle bir şey ki bu, kolay anlatamam. Atsan atılmaz, satsan satamam. Eksik bir şey mi var anlayamam. Bak çayım, sigaram, her şeyim tamam. Kalksam duraktan dolmuş gibi, bir şey mi var hayatımda? Gözlerim neden sık sık dalıyor? Eksik bir şey mi var hayatımda? Gökyüzü bazen ciğerime doluyor. Öyle bir şey ki bu, kolay tamam. Atsan atılmaz, satsan satamam. Eksik bir şey var anlayamam. Bak çayım, sigaram, her şeyim tamam. Kalksam
gibi, kalsam durakta dolmuş gibi.
15.11'i gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz. Hayatın Sesleri TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınında devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, bildiğiniz gibi gençlerimiz her yıl Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ülkemiz genelinde gerçekleştirdiği yeşil ve mavi kamplarına katılabiliyorlar. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın işbirliğiyle 2016 yılı yaz döneminde de yurt dışında yaşayan gençlerimiz için gençlik kamplarına kontenjan ayrıldı. Bakalım bu kontenjanlar ne kadar talepler, ne doğrultuda, yurt dışından ne kadar çok gencimiz memleketleriyle buluşacaklar bu sene. İşte tüm bu soruların cevaplarını arayıp soracağımız konuğumuz Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı uzman Sayın Nazlı Ceren Akçay bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Evet, yurt dışında yaşayan Türk gençleri memleketle buluşacaklar dedik. Bu ilk kez olacak galiba, değil mi? Daha
evet,
önce oldu mu? Katıldılar mı kamplara gençler?
Evet, geçen sene de zannediyorum sınırlı bir sayıda katılım olmuştu. Biz bu sene Türkiye'den 3 kurumumuzun işbirliğiyle bu sayıyı artırmak, daha fazla gencimizi, yurt dışında yaşayan gencimizi Gençlik Spor Bakanlığımızın kamp tesislerinde misafir etmek istiyoruz. Her geçen yılda bu sayıyı artırmak istiyoruz.
Peki başvurular ne zaman itibariyle başladı? Ne zaman sona erecek? Çünkü şu anda bizi dinleyen yurt dışında pek çok dinleyicimiz var. Belki gençler kendileri dinliyorlar. Belki de gençlerin yakınları evet. dinliyorlar. Nereye nasıl müracaat edecekler? Başvuru tarihleriyle beraber hatırlatalım dinleyicilerimize
Tabii.
lütfen.
3 Haziran itibariyle yurt dışından evet, gençlerimizin başvurularını almaya başladık. Başvuru.ytb.gov.tr adresinden online bir sisteme üyelik yaparak gençlerimiz başvurabiliyorlar. 24 Haziran'a kadar tuttuk bu başvuru sürecini. Ancak talepler doğrultusunda bu sürecin uzama ihtimalini de belirtmek isterim.
Hı hı. Ama onlar yine de işlerine garantiye alsınlar. Evet. 24 Haziran'a kadar başvurularını gerçekleştirsinler.
Evet.
Şimdi adresi programın sonuna doğru tekrarlayabiliriz.
Tabii.
Dinleyicilerimiz alamadılarsa.
Hı hı.
24 Haziran'a kadar bu konudaki başvurularını gerçekleştirebilecekleri adresi. Peki yaş grupları nedir katılmak isteyenlerin?
Tabii 16-22 yaş arası gençlerimiz yurt dışındayken.
Kız erkek?
Evet, kız ve erkek öğrencilerimiz, gençlerimiz başvurabilir bu kamplarımıza.
Hı hı. Diyelim ki o kadar çok başvuru oldu ki, çünkü yurt içinden de sanıyorum
evet.
pek çok gencimiz katılacak.
Evet.
Onlar bir araya gelecekler, buluşacaklar
Kesinlikle.
Belki de yeni arkadaşlıklar,
tabii,
dostluklar
tabii.
kurulacak. Peki neye göre belirlenecek yurt dışından yapılan başvurular? Kura çekimiyle mi yoksa?
Bir takım kriterlerimiz var.
Nedir o kriterler?
Yurt dışında yaşıyor olmak, TC ve yani şöyle genç kamplarımızın amaçlarından bahsedeyim.
Lütfen.
Dediğiniz gibi yurt dışında, yurt içinde faaliyet gösteren bu kamplarımız aslında amacımız yurt dışında yaşayan gençlerimizi Türkiye'de yaşayan ve yurt dışında başka ülkelerde yaşayan akranlarıyla bir araya getirmek, bir amacı da bu zaten. Dolayısıyla 16-22 yaş arası gençlerimiz kendi akranlarıyla işte
bir araya gelecekler.
Tabii aynı eğitim seviyesinde oldukları akranlarıyla bir araya gelecekler.
Hı hı. Peki sonuçlar ne zaman açıklanacak?
Başvuru sürecinin bitimine mütakip sonuçlar da açıklanacak. İlgili 3 kurumumuzun internet sitelerinde ilan edilecek.
Hı hı.
Evet.
Şimdi kaç kamp var peki ülkemizde gençlerin katılabileceği?
Ülkemizde Gençlik Spor Bakanlığımıza ait pek çok kamp merkezi var.
Hangi bölgelerde mesela?
Ama yurt dışındaki vatandaşlarımız ağırlanan kamp bölgeleri 4 tane. Evet, Kırşehir, Kaman, Trabzon, Düzköy, Antalya, Duacı, Bolu, Aladağ kamp merkezleri. Hepsi de son derece doğa güzellikleri olan, ayrıca tarihi ve kültürel
sadece kampta kalmayacaklar olan, yani tarihi ve kültürel gezilerde yapacaklar mı?
Evet, bulundukları şehirlere yakın merkezlere kamplarda yapacak gezileri de yapacaklar. Ayrıca kamplarda trekking, rafting, halk oyunları, drama, paintball, futbol gibi etkinlikler de gerçekleştirebilecekler. Bir de şunun altını çizmek istiyorum. Yurt dışından gelen gençlerimize yönelik özellikle başkanlığımız özel eğitimler düzenlemeyi planlıyor.
Ne gibi? Türkçe gibi mesela.
Tabii, evet, Türkçe gibi. Zaten işte bu kampların amaçlarından bir tanesi de kültürel bağların hatırlatılması, canlandırılması, Türkiye ile olan. Bu anlamda tarihi kültürel değerler eğitimleri de verilmesi planlanıyor. Bu vesileyle bizler de kamplara gidip genç arkadaşlarımızla bir araya gelmek, onların duygu düşüncelerini öğrenmek, temas etmek niyetindeyiz.
Çok güzel. Peki kaçar günlük kamplar?
7'şer günlük, yani bir hafta sürüyor bir kamp dönemi. 7 tane kamp dönemi var bu bahsettiğimiz kamplarda. Dediğim gibi dolu dolu, hem eğlenceli, evet, hem de...
Kapasitesi nedir? Kaç kişilik kamplar?
Kamplar 130 ila 250 arasında değişiyor bildiğim kadarıyla. Kamp dönem, yani kamp merkezlerine göre. Ancak dediğimiz gibi hani biz bu kamplarda hem yurt dışından gelen genç arkadaşlarımız, Türkiye'deki akranlarıyla ve başka ülkelerden gelen akranlarıyla bir araya getirmeyi planlıyoruz.
Peki neden o 4 bölgeyle sınırlı yurt dışından gelen gençlerimiz, o 4 bölge? Niye Türkiye'nin diğer bölgelerindeki kamplarla, diğer gençlerle buluşamıyorlar acaba? Onun bir şeyi var mı? Özellikle hani tarihi,
yani bu
kültürel...
Kurumlarla aramızda hani kontenjan planlaması dahilinde yapılan özel, anladım, bir sebebi yok. Ama yok, bu sene başvurular... istenilen düzeyde olursa elbette seneye diğer bölgelerde de olmasının önünde bir engel yok.
Evet.
O yüzden buradan tekrar gençlerimize, yurt dışında yaşayan genç arkadaşlarımıza başvuru çağrısında bulunuyorum.
Evet. Elbette onlar da mutlaka değerlendireceklerdir.
Evet.
Peki gidiş, geliş, konaklama, bu ücretler, 3 kurum var.
Evet.
Hangileri tarafından karşılanacak? Evet. Gençler ne kadarını ödeyecekler acaba?
Evet. Aslında genç arkadaşlarımız açısından baktığımızda son derece maliyetsiz ama çok kazançlı bir program olduğunu söyleyebiliriz manevi anlamda. Kamp boyunca 7 gün boyunca konaklama ve yemek giderleri Gençlik Spor Bakanlığımız tarafından karşılanacak. Gidiş geliş ulaşım bedellerinin önemli bir kısmı da başkanlığımız tarafından, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından karşılanacak. Bu katkı miktarları, katkı paylarını arkadaşlarımız internet sitemizde detaylarıyla görebilir. Çünkü geldikleri ülkelere göre değişiyor. Ama eğer internet sitemizi incelerlerse detaylı şekilde görebileceklerdir.
O zaman yeri gelmişken hemen adresi hatırlatalım.
Tabii. Gençlik kamplarıyla ilgili detaylı bilgiye 3 kurumumuzun internet sitesinden ulaşabilirler. Bunlardan bir tanesi ytb.gov.tr/gençlikkampları. Yine Gençlik Spor Bakanlığımızın internet sitesinden ve memleketim.gov.tr'den de detaylı bilgiyi bulabilirler arkadaşlar.
Evet. Peki gidiş geliş ücretleri kendileri
dediğimiz
mi?
Dediğimiz gibi başkanlığımız tarafından önemli bir kısmı katkı payı halinde sunulacak kendilerine.
Anladım. Peki. Peki kamplarda kimler eşlik edecekler gençlere? Yine gençler mi var?
Gençlik Spor Bakanlığımızın kamplarında bildiğimiz kadarıyla bu işler için, yani bu alanda ders almış, sertifika sahibi genç liderleri oluyor. Onlar eşlik edecekler. Sosyal hizmet uzmanları vesaire. Özellikle yani bu alanda deneyimi olan, yani yaşta biraz daha büyük ama aslında genç liderler eşlik edecekler.
Evet. Şimdi Türkiye'deki gençlerin katılımlarının çok fazla olduğunu biliyoruz gençlik kamplarına. Hı-hı. Çünkü gerçekten çok keyifli bir ortam var herhalde, değil mi?
Evet. Pek çok aktivite. Katılmıştım.
Öyle mi? Nerelere gitmiştiniz?
Doğru. Ben yine Gençlik Spor Bakanlığımızın Silifke'deki kampına katılmıştım.
Evet. O unutulmaz anılarla döndünüz
tabii,
herhalde,
dolu,
değil mi?
Dolu böyle aktivitelerle dolu.
Peki güzel ne gibi etkinlikler oluyor acaba kamplarda?
Kamplarda dediğimiz gibi yani kampın niteliğine göre doğa kamplarında örneğin trekking, crafting gibi etkinliklerin yanı sıra işte spor karşılaşmaları, voleybol, basketbol vesaire, işte halk oyunları, kültürümüzün canlandırıldığı tekrar drama, paintball vesaire, bu tarz etkinlikler oluyor. Bir de dediğimiz gibi yani bu sene ilk defa da yurt dışındaki gençlerimize özel başkanlığımızın düzenleyeceği eğitim seminerleri de olacak. Yani biz de heyecanla bekliyoruz arkadaşlarımızla bir araya gelmeyi bu vesileyle.
Kamplar başladı mı yoksa?
Hayır, henüz başlamadı.
Henüz başlamadı. Hangi tarih itibariyle başlayacak?
Bizim yurt dışındaki genç vatandaşlarımızın katılabileceği kamplar 9-15 Temmuz'da ilk dönemleri başlıyor. Ve 26 Ağustos 1 Eylül tarihindeki son kamp dönemine kadar da devam ediyor.
Evet.
7 dönemde.
Evet, o zaman şu anda yurt dışında bizi dinleyen tüm dinleyicilerimiz nerede olurlarsa olsunlar, değil
kesinlikle
mi?
Kesinlikle internet üzerinden zaten çok kolaylıkla sistemimize üye olup başvurabiliyorlar. Kişisel bilgilerini girdikten sonra zaten çok da kolay yönlendirilmeye müsait bir sistemimiz var. Yani kendileri küçük yaştaki yani 16 yaşındaki gençlerimiz de dahil çok kolay başvurabilirler. Ona göre seçebilecekleri kamp dönemleri ve kamp merkezleri de zaten önlerine geliyor.
Evet. Reşit olmayan gençlerimiz ailelerinden izin kağıdıyla katılıyorlar?
Evet, izinle. Onun için özel prosedür var. Başvuru aşaması bitip sonuçlandıktan sonra konularda da zaten bilgilendirilecekler.
Evet. Şimdi gençlik kampları çalışmalarınızın sadece küçücük bir parçasını oluşturuyor galiba.
Evet.
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı olarak gençlikle ilgili daha farklı çalışmalarınız da vardır mutlaka.
Evet, başkanlığımızın yurtdışı vatandaşlar dairesinin özellikle eğildiği birkaç alandan bir gençlik çalışmaları. Gençlik kampları da bu gençlik çalışmalarımızdan yalnızca bir tanesi. Onun dışında yine çok önemsediğimiz Evliya Çelebi Gençlik Köprüleri programımız var. Başkanlığımızın her sene yurt dışındaki sivil toplum kuruluşlarının hem proje gerçekleştirme, yazma, uygulama kapasitelerini geliştirme anlamında desteklediği, hem de yurt dışında yaşayan gençlerimizin Türkiye ile olan bağlarını güçlendirmesi amacıyla desteklediği mali destek programlarımız var. Bunlardan bir tanesi Evliya Çelebi Gençlik Köprüleri programı. Şu anda da
Nasıl bir programdır o?
Şöyle, sivil toplum kuruluşları destekliyoruz bunda. Hani dediğim gibi sivil toplum kuruluşları gerçekleştiriyor bu yurt dışında yani bulundukları ülkelerdeki gençleri organize edip Türkiye'ye tarihi, kültürel ve eğitim seminerlerini de kapsayan gezi programları düzenlemeleri üzerine destekliyoruz biz bunu.
Bu programı evet.
Evet. Şu anda da onun da başvuruları devam ediyor. Onu da hatırlatmış olalım. Haziran ayı sonuna kadar ikinci dönem başvurularını alıyoruz.
Yine az önceki adreslerden girerek.
proje.ytb.gov.tr adresinden, yine başkanımızın internet sitesinden detaylı bilgiye ulaşabilir ilgilenen dinleyicilerimiz. Yurt dışı genç liderler programımız var. Hayata geçirdiğimiz. Yurt dışında yeni nesil genç gençlerin sosyal, kültürel ve mesleki yönden iyi yetişmeleri, yaşadıkları toplumlarda daha aktif olabilmelerini hedef alan bir program. Onun dışında diaspora burslarımız var. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı bulundukları ülkelerde akademik anlamda desteklemek maksadıyla hayata geçirdiğimiz bir program. Çok yeni başlattığımız yine bir Türkiye stajları programımız var yine. Yurt dışındaki 18-26 yaş aralığında üniversite öğrencilerimizin Türkiye'deki kamu kurumları ve araştırma kuruluşlarında staj yapma fırsatı sağlayan. Onda başvuruları henüz bitti. Sonuçlar açıklanıyor. Böyle bir süreçteyiz.
Evet, proje çok. Evet, özellikle konu evet. Gençler olunca gençler üzerine projeler çok fazla. Ama şu anda ilk etapta gençlik kampları ile ilgili tabii. Çalışmalarınız var. Başvuruları beklediğinizi kez daha hatırlatalım dinleyicilerimize ve çok teşekkür edelim.
Biz çok teşekkür ederiz.
Yine birlikte olmak dileğiyle kamplara katılacak gençlerimize, yurt dışından gelip kamplara katılacak evet. gençlerimize de şimdiden iyi tatiller, iyi eğlenceler dileyelim. Kesinlikle. Sağ olun, var olun.
Çok teşekkürler.
Sevgili dinleyicilerimiz, Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'ndan uzman Sayın Nazlı Ceren Akçay stüdyo konuğumuzdu. Teşekkür ediyoruz kendisine. 15.31 Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz. Hayatın Sesleri şimdi Hollanda'ya uzanıyor ve sevgili Yusuf Özkan'a merhaba diyoruz.
Merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz. Evet sevgili Yusuf Özkan, Hollanda'da yapılan bir araştırmanın sonucuyla ilgili söyleyeceklerinizi merak ediyoruz biz. Çünkü kadınlar baba olmanın bir erkeği daha çekici hale getirdiğini söylemişler. Genç annelerde baba olan erkeğin çekiciliğinin yanı sıra daha güven veren ve duygusal hale geldiğini düşünüyorlarmış. Evet, neler söylüyor araştırma tam olarak bu konuda?
Evet, Hollanda'daki annelerin ya da evli kadınların büyük bölümü aynı görüşte, erkekler evlendikten sonra da, daha doğrusu baba olduktan sonra daha çekici oluyorlar. Çünkü bunun nedeni de aslında çok kolay tahmin edilebilir ama baba olduktan sonra daha ortaya çıkan bir takım özellikler, bunların da kadına daha güven vermesi. Çünkü Hollandalı kadınlara göre erkek baba olduktan sonra çok kısa sürede çok olumlu gelişmeler gösteriyor. Bunlar neler? Daha fazla evinde kalmaya özen gösteriyor. Çocuksuz dönemlerdeki gibi her akşam dışarı çıkmak istemiyor. Daha çok ev işlerine yardım ediyor. Daha fazla duygusallaşıyor. Ve bebek bakımı konusunda eşinden daha fazla neredeyse yardımcı olmaya çalışıyor. Bütün bunlar da bir araya gelince kadınlara daha fazla güven veriyor. Bunun da kadınlar açısından çok çekici bir duygu olduğu, baba olan erkeklerin bu yönden daha fazla çekici olduğu görüşünde Hollandalı kadınlar. Tabii bu işin bir de ev işleri bölümü var. Burada biraz iş çatallaşıyor çünkü Hollanda'da erkeklerin yaklaşık %70'i bebek bakımı, ev temizliği, mutfak gibi işlere tek başına bakıyor. Özellikle doğum sonrasında bütün bu işleri erkekler yapıyor. İşte burada da yine kadınlar oldukça olumlu düşünüyor ama ev işi yapmanın erkekteki çekiciliği birazcık azalttığı görüşünde. Bu konuda da aslında tartışmalı bir şey. Hollanda basında da bunun esprisi tartışması yapılıyor. Tamam, baba olmak güzel. Her kadın da mutfağa koşan, her işe koşan bir erkek ister ama yani bu da biraz haksızlık değil mi? İş yapıyor diye erkekleri çekici olmaktan çıkarmak da biraz insafsızlık değil mi gibi yorumlar yapılıyor. Ama işin böyle bir yanı var. Ancak Hollandalı kadınların %70'i, yani yaklaşık her 4 anneden 3'ü baba olan erkeğin bekar erkeğe ya da çocuksuz erkeğe göre daha çekici olduğu görüşünde eminim.
Evet. Peki sevgili Yusuf Özkan, o zaman iş yapan tüm kadınlar çirkin oluyor bu durumda. Peki bir başka konuya geçelim. Belçika'da kız çocukları arasında ilk kez düzenlenecek olan Mini Miss Belçika adlı güzellik yarışmasından söz etmek istiyoruz. Çocuk işçiliği yasalarına aykırı olduğu gerekçesiyle yasaklanmış. Hükümet yarışmanın çocukların ruh ve beden sağlığına zarar vereceğini söylemiş ve bunu savunarak yarışmayı iptal etti. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz?
Bu yarışma açıklandığından bu yana kamuoyunda zaten tartışması vardı. 6-10 yaş arası çocuklar katılacak yarışmaya. Şu ana kadar 200 çocuk başvurmuş bu yaş aralığında. Ve hep üzerinde söylenen, tartışılan konu buydu. Bu yaştaki çocukların güzellik gibi hiç bilmedikleri bir kavrama alıştırılması onların ruh sağlığına zarar vermez mi? Ya da çocuk bedeni makyajla ya da bir takım hani kadınsı giysilerle böyle sergilenirse bu çocuk bedeninin istismarına girmez mi gibi tartışmalar yapılıyordu. Bu tartışmalar üzerine Belçika Sosyal Müfettişliği bir araştırma yaptı ve araştırma sonucunda da bu yarışmanın çocuk işçiliği olduğuna karar verildi. Çünkü çocuklara hem bedenen hem ruhen büyük yük getireceğine karar verdi müfettişlik. Bunun üzerine Çalışma Bakanı dün bu yarışmanın iptal edildiğini açıkladı. Kendi yetkisini kullandı. Zaten daha önce de hükümet yetkilileri böyle bir yarışmaya karşı olduklarını belirtmişlerdi. Ama dün Çalışma Bakanı yaptığı açıklamada biz zaten karşıydık ama yasalarda bunun çok iyi bir şey olmadığını, ülkemizin anayasasına ve yasalara aykırı olduğunu hep şimdi ortaya koyuyor. O yüzden kimseye söyleyecek bir şey kalmadı. Ben rahat bir şekilde bu yarışmaya iptal etme kararı alıyorum açıklamasını yaptı. Tabii kamuoyunda olumlu tepki gördü. Çünkü daha önce de Fransa'da benzer bir tartışma yaşanmıştı. Bir moda dergisi çocuk yarışması öncesinde içi doldurulmuş sütyen ve topuklu ayakkabılarla makyajlı çocuk fotoğrafları yayınlamıştı. Bu Fransa toplumunda çok büyük tepki almıştı. Bunun üzerine Senato bu tür yarışmaların 16 yaşından küçük çocukların kapalı olmasına kararlaştırmıştı. Böyle bir yasak getirmişti. Devamında Belçika'da da aynı tartışmalar yaşandı ve Belçika Çalışma Bakanı Chris Peterson bu iptal kararı kamuoyunda oldukça olumlu karşılandı. Ancak tabii yarışmayı düzenleyen organizatörler buna karşı çıkıyorlar ve buna karşı dava açacaklarını belirtiyorlar. Ama ne olursa olsun hem medyanın hem hükümetin hem de kamuoyunun tepkisi böyle bir yarışmanın yapılmamasından yana umuyoruz mahkemenin kararı da bu yönde olacaktır.
Evet. Sevgili Yusuf Özkan, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Yine birlikte olmak dileğiyle. Başkent'ten hoşça kalın diyoruz size.
Hoşça kalın.
sihirli sözcükler. ...15.41 Türkiye'de saatlerimiz, köşemizde dil ve iletişim uzmanı sevgili Elif Berna Kutlu Atay ile birlikteyiz. Yine merhabalar, merhabalar, hoş geldiniz.
Teşekkür ederim.
Evet, bugün hayatımızın içine sızan o fanatik cümlelerden evet, söz edeceğiz ama nereden başlayacağız? Çok fazla galiba, değil mi?
Evet, evet, çok fazla. Aslında açık konuşmak gerekirse pek çok kişinin zaman zaman başvurduğu cümleler bunlar. Fanatik deyince ilk akla gelen Türkiye'de de belki spor, dünyada da spor. Ama tabii kastettiğimiz sadece spor ve sporda sarf edilen cümleler değil. Aile hayatında, siyasette, akademik hayatta çok sık karşılaşılıyor. İnanç sistemlerinde, dinle ilgili konularda çok karşılaşıyoruz fanatik ifadelerle. Biraz fanatizmin ne olduğundan bahsetmek lazım. Evet. Bir psikolog bunu güzel Türkçeleştirmiş. Kör tutku diyor fanatizm için. Aslında belki fanatik deyince biraz olumlu bir ifade hissedilebilir ya da anlamsızlaşabilir yabancı bir sözcük olduğu için. Ama kör tutku deyince daha net ifade buluyor evet, bence. Başlangıcı fanatizmin yandaşlık ruhu. Hatta öyle ki fanatizm aslında seçilen bir şey değil. Taraftarlık ya da bir şeyin yandaşı olmak seçilen bir şey ama. Başlangıçta bir yandaş olmayı, taraftar olmayı, herhangi bir düşünceyi ya da bir... Örneğin işte hepimizin bildiği bir takımı, hatta bazen bir spor dalını seçebiliriz. Fakat arkasından fanatizm geliyor. Neden? Kişinin içindeki eziklik, ayıplılık duygusu ya da çözümsüzlük haliyle fanatizm varlık buluyor. Onun için diyorlar ki taraftarlık seçimdir fakat fanatizm seçilmez, olunur zaman içerisinde. Ve bu yüzden kişi bu tutkusuna kör kalır. Tıpkı şu uzun ve büyük araçların kör noktaları var ya,
evet,
aslında bizlerin de hayatın içerisinde böyle fark etmediğimiz fanatik taraflarımız olabiliyor ve onlar ifade bulduğunda da fanatik cümlelerle karşılaşıyoruz.
Şimdi bu cümlelere örnekler vereceğiz evet, tabii ki ama keşke olmasaydı dedirten cümleler mi olacak onu merak ediyorum.
Evet, en belirginlerini seçmeye çalıştım açıkçası. Hı-hı. Hatta biraz yakın çevremdeki insanlara da sordum. Çünkü çok bildiklerimiz var. Örneğin işte ölmeye, ölmeye, ölmeye geldik. Normal şartlarda fanatik cümleler için şunlar söyleniyor. Yani sınırlayıcı cümleler ya da çok belirgin cümleler. Hani bunu yanınızdakine söyleseniz ya da ortamı değiştirirseniz fanatizmi ortaya çıkıyor. Örneğin benim sizin evinize gelip ölmeye ölmeye ölmeye geldik demem tehdit olur sonuç olarak. Şarkılı da söylesem bir takım hani aramızda bir yarışma bile olacak olsa herhangi evet, bir birbirimize rakip bile olacak olsak herhangi bir durumda aslında ölmeye geldik ne demektir yani sonuç olarak.
Evet.
Önemli olan şu orada bu cümlenin içindeki sözcük artık anlamsız hale geliyor.
Hmm.
Ve anlamsız hale gelmesine rağmen kişilerin kendi içindeki o ezik taraf ifade bulduğu için tehlikeli oluyor. Yine kadın dediğin susmasını bilecek tarzı. Aile hayatında bu fanatik cümleler çok fazla var. Yani neden aile hayatı diyoruz? Çünkü eşlerin birbirlerine ya da anne babanın çocuklara, hatta bazen çocukların anne babalara yönelik olarak kör tutku cümleleri kullandıklarını biliyoruz. İşte sıklıkla dile getirilen baskı cümlelerinden biridir aslında. Eğer şunu yapmazsan seni sevmeyeceğiz. Bu mesela fanatik cümlenin en uç noktalarından biri. Yine bizde zaman zaman üçüncü sayfa haberlerinde ortaya çıkan ya benimsin ya kara toprağın. Şimdi böyle söyleyince hani bir film sözü gibi çok evet, algılanmıyor. Çok sloganlaşmış bir sözcük ama hayatın içinde varlık buluyor mu? Buluyor. Buna yakın cümleler söylenebilir. Aslında bununla ilgili çok net bir ifade var. Kendimizde ya da başkasında fanatik düşünce yer buluyor mu ya? Çok net bir testi var hayatın içinde.
Öyle o da mi? Şu. Hemen yapalım.
Hani sizden bakarak bir başkasını değerlendirelim ama başkasından bakarak kendimizi de değerlendirebiliriz. Hı hı. Test şu. Sadece farklı düşündüğünüz için size karşı düşmanca ifadeler kullanan, sizin ne olduğunuzu ya da ne olmadığınızı size söyleyen ya da sosyal iletişimi kesen, selamı sabahı kesen ya da üçüncü kişilerin kesmesini söyleyen, üçüncü kişilere sizin kim olduğunuzu, ne olduğunuzu ya da olmadığınızı ifade eden her düşünce teknik olarak fanatizmi işareti. Hmm. Hatta öylesine ki...
Sanki gençler arasında daha çok yaşanıyor, evet, gibi düşündüm siz
aslında
bunları söylerken.
Aslında bu bir ergenlik reaksiyonu. Hı hı. Neden? Çünkü ergenlik içerisinde dönem olarak bizler insanlar ergenliği yaşarken bireyleşme sürecini yaşadıkları için yakın çevrelerinden başlayarak ben buyum demeye, evet, ihtiyaç duyuyorlar. Ben buyum demenin yollarından biri de sen şusun demek.
Evet.
Birkaç yıl içerisinde normalde insanın bu süreci aşması, çünkü o dönem hormonlarla da çok başı hoş olmuyor insanın. Yeni yeni şeyler deneyimliyor beden. Birkaç yıl içerisinde insanın bunları fark etmesi, bu süreçte olgunlaşması ve bu dönemi aşması bekleniyor. Ama aşamadığında işte fanatizm, yani kör tutku, bir herhangi bir görüşe sorgusuz sualsiz bağlanma hali ortaya çıkıyor. Bu o kadar ileriye gidebiliyor ki ileriki yaşlarda biz sıklıkla karşılaşıyoruz bununla. Hepimiz yaşamışızdır. Örneğin akademik çevrede yaşayabilirsiniz. Hı hı. Benim zamanımda, ben üniversitede okurken, hadi ismini vermeyeyim ama, bir bölümle dille ilgili, bir bölümle diğer bir bölüm Türkçe ile ilgili. Her ikisi de Türkçe için çalışan iki bölüm birbirine çok yan bakardı mesela. Bunlar çok olabilir. Çok temelsiz bir şeyden. Halbuki üniversite çatısı altında birlikte, evet, çalışması
ama
gereken.
Ama gençliğin izlerini taşıyorlar işte.
Ya da hocaların aslında, itiraf edelim. Çünkü bu iş bilmekle ilgili değil. Bir şeyi biliyor olmakla ilgili değil. Aydın olmakla ilgili. Yani insanın kendinde bir aydınlık. Eski ifadeyi kullanırsak münevver. Yani biraz nurlanmış, ışıklanmış bir tarafı, evet, keşfetmesiyle ilgili.
O zaman
ilgili.
Gruplar arası ve bireyler arası çatışmanın başlangıcı, evet, diyebiliriz.
Aslında hem başlangıcı hem de pekiştiricisi, hmm, cümleleşirse. Çünkü giderek mesela hızlı bir biçimde, bugünlerde Amerika'daki seçimle ilgili, sizin de biliyorum uluslararası haberlerinizi de takip edebiliyoruz. Amerika'da adayların ifadeleri arasında mesela fanatizm sıklıkla ifade, evet, buluyor. Herhangi bir dini gericiliğin kaynağı olarak kabul etmek. Biz tabii çok inanç dünyası zengin bir toprakta yaşıyoruz, Anadolu gibi. Bunun getirdiği ergenlik sorunlarını yaşıyoruz. Zaman zaman işte bizde çok söylenen şey vardır. Bunlar gavur icadı. Mesela fanatizmin en ileri cümlelerinden biridir bu. Yani herhangi bir şeyi...
Ama o gavur icadını kullanıyoruz.
Kullanırız ama gavur olmasından dolayı tabii vurgumuz gerekir. Ya da işte tam tersi, Donald Trump'ın geçen haftaki açıklaması, camiler gericiliğin merkezidir gibi.
Hı hı.
Yani bu herkesin de aynı şey aslında. Evet. Hangi dine mensup olduğunuzun ya da temel olarak aslında neyi savunduğumuzun bile bir anlamı yok fanatizmi, hı-hı, benimsersek. Hı-hı. Neyi kullanırsak kullanalım aslında kendi içimizdeki güvensizliği, çözümsüzlüğü ve ezikliği ifade etmiş oluyoruz. Yine söylemek zorundayız, en çok kadınlara karşı kullanılan ifadelerde yer alınıyor. Neden? Çünkü aslında bireyler kendi iç dünyalarında kendilerine olduğundan daha güçsüz hissettiklerinde, dışarıya karşı, yakın çevreye ya da görünür oldukları alanlarda, neyse o iş yeri olabilir, ev, hı hı, olabilir, mahalle olabilir, işte her neyse, alan ne kadarlık bir yeri kapsıyorsa, gösterilmek istenilen daha geniş ve güçlü bir resim oluyor. Fakat içten içe ben güçsüz olduğumu biliyorsam gerçekten güçlü olana karşı bir ifade kullanamıyorum aslında. Biraz daha uyumlu, yakınımda ve bana aslında çok ses çıkaramayacak olana karşı daha fanatik ifadeler kullanabiliyorum. Sosyal çevrem nereyi
hani
kapsıyorsa...
Hani gücü yeteni.
Evet, birazcık da aslında özellikle aile içinde bu tür ifadeler bulunuyorsa, toplumun uyumlu olmayı yakıştırdığı taraf hep kadın olduğu, hı-hı, için o karakter, eril karakter yeterince anlaşılamadığı için fanatik ifadeler buradan doğuyor. O yüzden işte ya benimsin ya kara toprağın, kadınların değil de erkeklerin cümlesidir. Yani bu cümleyi, evet, söylediğiniz zaman bunu söyleyen bir kadın hatırlıyor musunuz deseniz, vardır, evet, mutlaka bu, evet, bu şekilde davranan insanlar vardır. Cinsiyetten bağımsız bir şey fanatizm. Ama yine de söylediğimizde Türkiye'de kadınlar akla geliyor. Yine benzer bir fanatik cümle, bensiz bir hiçsin.
Evet.
Mesela bu da son derece sınırlayıcı, uzaklaştırıcı ifadelerden ve maalesef fanatizm çocukluk yaşlarında özellikle 6-12 yaş arasında çok yerleşen bir şey. O yüzden de fanatizme, yani bu kör tutkuyla, kör bağlanmayla ilgili cümleleri yok etmek için, hayatın içinden silmek için çocuklara yönelik çalışılması gerek. Çünkü en çok muhatap olanlar çocuklar.
Evet.
Sıklıkla dile getirilen şeylerden biri işte bu cinsiyet ayrımcılığına ilişkin
ifadeler. Peki fark ederler mi çocuklar bu cümleleri, ya da kaç yaşından itibaren fark etmeye başlarlar
işin ki? İşin tehlikeli kısmı 6-12 yaş arası modelleme yaşı. Hı hı. 0-6 yaş arası sünger yaş olarak adlandırılıyor uzmanlar tarafından. Sünger yaş ne demek? 0-6 yaş arasında süngerin bir suyu çektiği gibi etrafında ne varsa çocuk hepsini çekiyor. 6-12 yaş arasında nasıl yaşayacağına ilişkin hayata dair algılarını oluştururken modellemeler yapıyor.
Evet.
Dolayısıyla benimseyebilirler. İleriki yaşlarda tecrübeyle birlikte fark edilebilir ama erken yaşta çocuk sağduyusu güçlü bir şey. Ona da güveniyoruz tabii ama yine de çok hızlı modelleyebilirler. Özellikle meslek gruplarına ilişkin, özellikle milliyetlere ilişkin örneğin. Sıklıkla karşılaşılan, mesela artık tarih eğitimi ya da coğrafya eğitiminde bununla ilgili özel duyarlılıklara sahip çalışan insanlar. Ancak yine de sıklıkla karşılaşılan, örneğin belli bir milli değerin kör tutku haline getirilecek kadar ileriye götürülmesidir. Türkiye'de biz, yani kendi ülkemizden olduğu için daha kolay örnek verebiliriz. Türkiye Türk'ten başka dost yok dediğimiz zaman ortaya çıkan tablo kalan bütün milletlerin Türk halkına düşman olduğudur ki çok sakıncalı ve kör bir bağlam gerçekten. Oraya bağlandığınız andan itibaren özgüvenle hareket edilmesi
Peki,
mümkün olmaz.
Peki etkilenme oranı nedir? Örneğin liderlerde de çok görüyoruz bu tür
çok
kullanımları.
Çok sıklıkla siyasette yer alıyor.
Evet.
Türk siyasi hayatı açısından bakarsak, özellikle işte son 20 yılı değerlendirecek olursak, giderek daha siyasi ifadeler daha kızgın modelleri içermeye başladılar. Bizim açımızdan hoş bir şey değil, yani bu ülkede yaşayan insanlar açısından. Neden? Çünkü aslında fikren anlaşamayanların birbirlerine karşı saygılı davranması gelişmemiz yönünde çok önemli bir adım. Fikren anlaşanların saygılı ve sevgili davranması zaten kolay bir şey.
Evet.
Siyasetçiler ülkedeki rol modeller, dolayısıyla çok etkili oluyorlar. Tekrar söyleyelim, herhangi bir siyasi görüşten olmak önemli değil. Bu bir virüs gibi, bir kere girdi mi artık hangi malzemeyi kullandığı önemli değil. Ben çok ilerici bir görüşü dile getirirken de çok bağnazca ifadelere sığınıyor olabilirim. Fark edilmez, yani hani bunun fark edilebilmesi gerçekten kişinin biraz kendi öz değerinin yüksek olmasıyla ilgili.
Evet, biraz da kişiyi kendinden uzaklaştıran bir yanı da var.
Zaten
tabii ki,
körlük oradan çıkıyor. Hı-hı. Çünkü aslında kendi öz değerimdeki o eziklikten kurtulmak için bu ifadelere sığınıyorum.
Evet.
Oysa o hakikaten güdük kalmış bir tarafım olabilir. Çaresi bunu bir takım sahte ifadelerle göz önünde düzeltmeye çalışmaktansa kendimi geliştirebilmek.
Evet.
Çünkü
o zaman kendimizi geliştirebileceğimiz fanatizmden uzak günler dileyelim.
İnşallah hepimize.
Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Keyifli bir sohbetti yine.
Sağ olun.
Haftaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Dil ve iletişim uzmanı sevgili Elif Berra Kutlatay'a teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, sizlere de teşekkür ediyoruz. Bugün de bizlerle birlikteydiniz. Yarın 15 haberleri sonrasında bizler yine burada olacağız. Didem Östaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Özçakır. Kumanda masasında sevgili Baykal Alamand ve mikrofon da ben Nilgün Doruk. Yarın 15 haberleri sonrasında başkentten merhaba diyene kadar hoşça kalın. Hayatın Sesleri.